Ayrım 2. Sürgün ve Krallık. Albert Camus. Sayfa 18. Marcel çabuk çabuk işten söz ederken başvurduğu şu alçak sesle konuşuyordu. Sonra sandığı açıyor, kumaş ve atkıları gösteriyor, mallarını yaşlı satıcının önüne sermek için teraziyi ve metreyi itiyordu. Sinirleniyor, sesini yükseltiyor, olur olmaz gülüyordu. Beğenilmek isteyen ama kendine güvenemeyen bir kadını andırmaktaydı. Şimdi ellerini genişçe açmış, satış ve alış öykünüsünü yapıyordu. Yaşlı adam başını salladı. Çay tepsisinin arkasındaki iki araba geçirdi. Yalnız birkaç sözcük söyledi. Bunlar da Marcel'ın cesaretini kırar gibi göründü. Marcel kumaşlarını topladı. Sandığa istif etti. Sonra alnında pek olanaklı olmayan bir teri kuruladı. Küçük hamalı çağırdı ve kemerlere doğru gittiler. İlk dükkanda satıcı başlangıçta aynı yukarıdan havayı takınmış olmasına karşı biraz daha mutlu oldular. "Kendilerini tanrı sanıyorlar," dedi Marcel. "Ama satıyorlardı. Yaşam herkes için zor." Zen'in yanıt vermeden arkadan geliyordu. Yer yer gökyüzü açılıyordu. Bulutların derinliğinde açılan mavi kuyulardan soğuk, parlak bir ışık inmekteydi. Şimdi alandan ayrılmışlardı. Dar sokaklarda ilerliyor, yukarılardan çürümüş aralık gülleleri ya da arada bir kuli ve kurtlu bir nar sarkan toprak duvarlar boyunca yürüyorlardı. Bir toz ve kahve, kabuk ateşi dumanı, taş ve koyun kokusu yüzüyordu bu semtte. Duvarlarda oyulmuş dükkanlar birbirinden uzaktı. Jen'in bacaklarının ağırlaştığını duyuyordu. Ama kocası yavaş yavaş yatışacaktı. Satmaya başlıyor, bu nedenle de daha uzlaşmacı oluyordu. Jen'ine yavrum diyordu. Yolculuk yararsız olmayacaktı. Hiç kuşkusuz diyordu Jen'in. Onlarla doğrudan anlaşmak daha iyi. Başka bir sokaktan geri döndüler, merkeze doğru. Gün iyice ilerlemişti. Şimdi gökyüzü hemen hemen açılmıştı. Alanda durdular. Marcel ellerini ovuşturuyordu. Önlerindeki sandığa sevecen bir havayla bakıyordu. "Bak," dedi Jen'in, alanın öbür ucundan sırtına gök mavisi bir maşlak, ayaklarına yumuşak sarı çizmeler giymiş, elleri eldivenli, iri, zayıf, güçlü, kartalsı ve yağız yüzlü bir adam gelmekteydi. Kendisi Jenny'nin bazı hayran olduğu şu Fransız yerli işleri subaylarından yalnızca başındaki keyfi ayırmaktaydı. Düzenli biçimde kendilerine doğru ilerliyor ama ağır ağır eldivenlerinden birini çıkarırken onların ötesine bakar gibi görünüyordu. "Güzel, işte kendini general sanan biri," dedi Marcel omuz silkerek. Evet, burada hepsinde vardı bu gurur havası ama bu adam gerçekten abartıyordu. Kendilerini alanın boş uzamı çevrelerken o dosdoğru sandığın üzerinde yürüyordu. Sandığı görmeden, onları görmeden. Sonra kendilerini ayıran uzaklık hızla azaldı. Arap üzerlerine geliyordu ki Marcel birdenbire sandığın kulpuna yapıştı ve geriye çekti. Öteki herhangi bir şeyin ayrımına varmış gibi görünmeden geçti. Aynı yürüyüşle surlara yöneldi. Jen'in kocasına baktı. Bozulmuş görünüyordu. "Her şeyi yapabileceklerini sanıyorlar şimdi," dedi. Jen'in hiç yanıt vermedi. Bu Arap'ın aptalca küstahlığından tiksiniyor, birdenbire mutsuzluk duyuyordu. Gitmek istiyor, küçük dairesini düşünüyordu. Otele, o buz gibi odaya dönme düşüncesi cesaretini kırıyordu. Birden patronun kendisini kalenin çöle bakan terasına çıkmasını öğütlediğini anımsadı. Bunu Marcel'a söyledi. Sandığı otele bırakabilirlerdi. Ama Marcel yorgundu. Akşam yemeğinden önce biraz uyumak istiyordu. "Senden rica ediyorum," dedi Jen'in. Marcel ona baktı, birden dikkat kesilmişti. "Elbette canım," dedi. Onu sokakta, otelin önünde bekliyorlardı. Aklar giymiş, halk gittikçe kalabalıklaşıyordu. Tek bir kadına rastlamıyor, Jen'ine hiçbir zaman bu kadar çok erkek görmemiş gibi geliyordu. Gene de hiçbiri bakmıyordu kendisine. Kimileri onu görür gibi görünmeden zayıf ve yanık yüzlerini ağır ağır ona çeviriyorlardı. Ona göre bu yüz hepsini benzer kılıyordu. Otobüste Fransız askerin yüzü, eldivenli Arap'ın yüzü, hem kurnaz hem gururlu bir yüz. Bu yüzü yabancı kadına çeviriyor, onu görmüyor, sonra hafif ve sessiz çevresinden geçiyorlardı. Onun topukları şişiyor, huzursuzluğu, gitme gereksinimi artıyordu. Ne diye geldim ki? Ama şimdiden Marcel aşağı inmekteydi. Kalenin merdivenlerini tırmandıkları zaman öğleden sonranın beşiydi. Yel tümden dinmişti. Gök cümüyle açık, şimdi bir Cezayir menekşesi maviliğindeydi. Soğuk daha keskinleşmiş, yanaklarını ısırıyordu. Merdivenin ortasında duvarın dibine uzanmış yaşlı bir Arap, rehber isteyip istemediklerini sordu. Ama kımıldamadan, geri çevireceklerini önceden biliyormuş gibi. Birçok toprak basamak bulunmasına karşın merdiven uzun ve dikti. Onlar çıktıkça uzam genişliyor ve gittikçe daha engin, soğuk ve kuru bir ışıkta yükseliyorlar. Burada vahanın her sesi kendilerine açık bir aralıkla ulaşıyordu. Parlak hava çevrelerinde onlar ilerledikçe uzayan bir titreşimle titrer gibiydi. Sanki geçişleri ışığın kristalinde gittikçe genişleyen bir ses dalgası yaratıyormuş gibi. Taraçaya çıkıp da bakışları birdenbire uçsuz bucaksız evrende hurmalığın ötesinde yitip gidince Jen'in öyle geldi ki tüm gökyüzü gümbürtülü, kısa ama tek bir sesle çınlıyor. Yankıları yavaş yavaş yukarıda uzamı dolduruyordu. Sonra birdenbire sustular. Sınırsız uzamın önünde sessiz bıraktılar onu. Gerçekten de doğudan batıya, bakışı ağır ağır yer değiştiriyor, kusursuz eğrinin bir başından bir başına tek bir engelle karşılaşmıyordu. Yukarıda Arap kentinin mavi ve ak taraçaları, güneşte kuruyan biberlerin koyu kırmızı lekeleriyle kana batmış durumda koşup duruyordu. Hiç kimse görünmüyordu ama iç avlulardan kavrulan bir kahvenin kokulu dumanıyla birlikte güleç sesler ve anlatılmaz ayak sesleri yükselmekteydi. Biraz daha ötede kil duvarlarla büyüklü küçüklü evleklere bölünmüş hurmalık, taraçada artık duyulmayan bir yelin etkisiyle hışırdıyordu. Daha da ötede toprak ve kül rengi, taşların ülkesi başlıyor, burada hiçbir yaşam belirmiyordu. Azıcık ötede, batıda, hurmalık boyunca uzanan derenin yanında geniş, kara çadırlar görünüyordu. Tüm çevrede bu uzaklıktan ufacık görünen bir deve sürüsü, kül rengi toprağın üzerinde anlamının çözülmesi gereken garip bir yazının karanlık göstergelerini oluşturuyorlardı. Çölün yukarısında sessizlik uzam gibi uçsuz bucaksızdı. Jen'in tüm bedeniyle korkuluğa dayanmış, sessiz kalıyor, önünde açılan boşluktan kendini koparamıyordu. Yanında Marshall kıpırdayıp duruyordu. Üşüyor, inmek istiyordu. Görülecek ne vardı ki burada? Ama Jen'in gözlerini çevrenden ayıramıyordu. Orada, daha da güneyde, gökle yerin arı bir çizgide birleştiği yerde, orada, birdenbire ona öyle geliyordu ki, bugüne dek bilmediği, gene de yokluğunu, sürekli duyduğu bir şey bekliyordu. İlerleyen ikindide ışık usul usul zayıflıyordu. Billur suyken sıvılaşıyordu. Aynı zamanda burada yalnızca rastlantının getirdiği bir kadının yüreğinde, yılların, alışkının ve sıkıntının sıktığı bir düğüm yavaş yavaş çözülüyordu. Göçebelerin kamp yerine bakıyordu. Orada yaşayan adamları görmemişti bile. Kara çadırlar arasında hiçbir şey kıpırdamıyordu. Gene de yalnız onları, bugüne değin varlıklarını, ancak bildiği bu insanları düşünebiliyordu. Evsiz barksız, dünyadan kopmuş durumda, bakışıyla bulguladığı, gene de daha büyük olan baş döndürücü kaçışı ancak binlerce kilometre güneyde, ilk ırmağın en sonunda ormana can verdiği yerde, son bulan, uzamın ufacık bir parçası olan bu geniş topraklarda dolaşıp duran bir avuç insandılar. Öteden beri bu ölçüsüz ülkenin kemiğine dek kazınmış, kuru toprağı üzerinde, kimi insanlar durmamasıcına yol alıyor, hiçbir şeyleri yoktu. Ama kimseye hizmet etmiyorlardı. Tuhaf bir krallığın özgür ve yoksun beyleriydiler. Jen'in bu düşüncenin benliğini neden böyle gözlerini kapatacak kadar tatlı ve engin bir kederle doldurduğunu bilmiyordu. Yalnızca bu krallığın her zaman için kendisine adanmış olduğunu, gene de hiçbir zaman kendisinin olmayacağını biliyordu. Belki de Arap kentinden yükselen sesler birdenbire susarken, gözlerini birden kımıltılaşan göğe ve dolmuş ışık dalgalarını açtığı şu geçici an dışında hiçbir zaman. O zaman dünyanın akışı durmuş ve bu andan sonra hiç kimse yaşlanmayacakmış gibi geldi ona. Bundan böyle yaşam her yerde aynı anda duruvermişti. İçinde bir insanın acıdan ve hayranlıktan ağlamakta olduğu yürek bir yana bırakılacak olursa, ama doğuda ağır ağır uçsuz bucaksız uzamın üzerine yuvarlanmaya hazır kül rengi bir dalga oluşurken ışık devindi. Güneş belirgin ve sıcaklıktan yoksun batıya yöneldi. Batı biraz pembeleşti. Bir ilk köpek uludu. Uzak haykırışı şimdi daha da soğumuş havada yükseldi. Jen'in o zaman dişlerinin takırdadığını ayrımsadı. Geberiyoruz dedi Marshall. Saçmalık seninki. Dönelim. Ama beceriksizce elini tuttu. Jen'in şimdi uysal, korkuluktan ayrıldı ve onu izledi. Birden bastırıveren uçsuz bucaksız bir yorgunluk altında eğilmiş. Şimdi ağırlığı katlanılmaz gelen bedenini sürükleyerek hiç kimseyi görmeden geliyordu. Coşkusu çıkıp gitmişti içinden. Şimdi içine yeni girdiği bu dünyaya göre fazla büyük, fazla kalın, hem de fazla ak buluyordu kendini. Bir çocuk, genç kız, kuru adam, kaçamak çakal bu toprağı sessizce çiğneyebilen tek yaratıklardı. Kendisi bundan böyle, burada uykuya dek, ölüme dek sürüklenmekten başka ne yapacaktı? Gerçekten de birdenbire sessizleşmiş olan ya da kendisini de ateşin yükseldiğini duyduğu bir nezleye karşı zayıfça savaşırken yorgun olduğunu söyleyen kocasının önünde lokantaya dek sürüklendi. Yatağına dek sürüklendi. Marshall da yanına geldi. Hiçbir şey söylemeden hemen ışığı söndürdü. Oda buz gibiydi. Jen'in ateş yükseldikçe soğuğun da içine işlediğini duyuyordu. Zor soluk alıyordu. Kanı kendisini ısıtmadan vuruyormuş. Bir tür korku büyüyordu içinde. Dönüyor, eski demir yatak ağırlığı altında gıcırdıyordu. Hayır, hastalanmak istemiyordu. Kocası şimdiden uyuyordu. O da uyumalıydı. Uyuması gerekiyordu. Kentin boğuk gürültüleri mazgaldan kendisine dek gelmekteydi. Mağrip kahvelerin emektar gramofonları belirsiz biçimde tanıdığı havalar çalıyor. Bu havalar ağır halkın uğultularınca taşınıp kendisine ulaşıyordu. Uyumak gerekiyordu. Ama o kara çadırları sayıyordu. Göz kapaklarının ardında kımıltısız develer otlatmaktaydı. Uçsuz bucaksız yalnızlıkla döneniyordu içinde. Evet, neden gelmişti? Bu soru üstüne uyudu. Kısa bir süre sonra yine uyandı. Çevresinde sessizlik tamdı. Ama kentin sınırlarında sesi kısılmış köpekler dilsiz gecede uluyordu. Bir kez daha kendi çevresinde döndü. Omzunda kocasının sert omzunu duydu ve birdenbire yarı uyumuş durumda ona sokuldu. İyice gömülmeden uykunun akıntısınca gidiyor, en güvenilir limanına yapışmış gibi doymazlıkla bu omuza yapışıyordu. Konuşuyordu ama hiçbir ses çıkmıyordu ağzından. Konuşuyordu ama kendisi bile zor işitiyordu. Yalnızca Mars'ın sıcaklığını duymaktaydı. 20 yılı aşkın bir süreden beri her gece böyle onun sıcağında yalnız ikisi hastayken bile yolculuktayken bile şimdiki gibi. Ne yapacaktı ki ayrıca evde yapayalnız? Çocuk yok. Bu değil miydi eksiği? Bilmiyordu. Mars'ı izliyordu. Hepsi bu. Kendisine gereksinimi bulunan birinin varlığını duymaktan hoşnut. Gerekli olduğunu duymaktan başka sevinç vermiyordu Marshall kendisine. Herhalde sevmiyordu kendisini. Aşk, kindar da olsa böyle asık suratlı olmazdı. Ama hangisiydi ki onun yüzü? Karanlıkta birbirlerini görmeden el yordamıyla sevişirlerdi. Karanlıkların aşkından başka bir aşk yok mudur? Gün ortasında haykıracak bir aşk. Bilmiyordu ama Marshall'ın kendisinin gereksinimi olduğunu, kendisinin de bu gereksinime gereksinimi bulunduğunu biliyordu. Gece gündüz bununla yaşıyordu. Özellikle de geceleri. Onun takındığı, kendisini de bazı başka erkek gözlerinde tanıdığı şu inatçı havayla, sabuklama gırtlaklarına sarılıp da kendilerini hiç istek duymadan, yalnızlığın ve gecenin gösterdiği ürpertici şeyi onda gizlemek üzere, umutsuzca bir kadının bedenine atıncaya dek, mantık görüntüleri altında gizlenen şu deliklerin tek ortak görünüşüyle yalnız olmak, yaşlanmak, ölmek istemediği her gece. Marshall ondan uzaklaşmak ister gibi biraz kımıldadı. Hayır, kendisini sevmiyordu. Kendisi olmayandan korkuyordu ayrıca. Kendisini de, o da çoktan birbirinden ayrılmalı, sonuna dek yalnız uyumalıydılar. Ama kim her zaman yalnız uyuyabilir? Yalnız birkaç adam yapar bunu. İç çağrının ya da mutsuzluğun ötekilerden kopardığı ve artık her gece ölümle aynı yatakta yatan adamlar. Marshall bunu hiçbir zaman yapamazdı. Her zaman acıdan ürken zayıf, çaresiz çocuk. Onun çocuğu, her zaman ona gereksinimi olan, işte şimdi de inleyen çocuk. Biraz daha sokuldu ona, elini göğsünün üstüne koydu ve içinden bir zamanlar ona verdiği, şimdi de çok uzun aralarla artık ne dediklerini düşünmeden aralarında kullandıkları aşk adıyla seslendi ona. Tüm yüreğiyle seslendi. Ne de olsa kendisinin de ona, onun gücüne, onun küçük manyaklıklarına gereksinimi vardı. Kendisi de ölümden korkuyordu. Bu korkuyu yenseydim mutlu olurdum. Hemen atsız bir sıkıntı kapladı içini. Marshall'dan uzaklaştı. Hayır, yenemiyordu. Mutlu değildi. Ölecekti. Gerçekte kurtulmadan ölecekti. Yüreği daralıyor, birdenbire 20 yıldır sürüklendiğini anladığı, şimdi de bütün gücüyle altında çırpındığı, uçsuz bucaksız bir ağırlığın altında boğuluyordu. Kurtulmak istiyordu. Marshall da, ötekiler de hiçbir zaman kurtulmamış olsa bile. Uyanınca yatağında doğruldu. Kendisine çok yakın gibi gelen bir çağrıyla kulak verdi. Ama gecenin uçlarından vahanın köpeklerinin bitkin ve yorulmak bilmez sesleri geldi yalnızca. Hafif bir yel çıkmıştı. Hafif sularının hurmalıkla aktığını duyuyordu. Güneyden geliyordu. Çöl ve gecenin şimdi yeniden kımıltısız olduğu, yaşamın durduğu yerden. Ama hiç kimsenin yaşlanıp ölmediği yerden. Sonra yelin suları kurudu ve artık herhangi bir şey işittiğinden bile kuşkuluydu. Ne olursa olsun kendi istemiyle susturabileceği ya da algılayabileceği ama hemen yanıt vermeyecek olursa anlamını bir daha hiçbir zaman öğrenemeyeceği dilsiz bir çağrı bir yana bırakılırsa. Hemen evet, hiç değilse burası kesindi. Usulca kalktı. Kulağı kocasının soluğunda yatağın yanında kımıldamadan durdu. Bir an sonra yatağın sıcağı ondan uzaklaşıyordu. Soğuk sardı varlığını. Pancurlar arasından, sokağın lambalarından gelen zayıf ışıkta giysilerini el yordamıyla arayarak ağır ağır giyindi. Ayakkabıları elinde kapıya gitti. Bir an daha bekledi karanlıkta. Sonra usulca açtı. Kol gıcırdadı. Kımıldamaz oldu. Yüreği çılgınca çarptı. Kulak verdi. Sessizlikle güvene gelince biraz daha çevirdi elini. Kolun dönmesi bitmeyecekmiş gibi geldi. En sonunda açtı. Dışarıya kaydı. Kapıyı aynı önlemlerle kapattı. Sonra yanağı tahtaya yapışmış durumda bekledi. Bir an sonra uzak mı uzak Marshall'ın soluk alışını duydu. Geri döndü. Yüzüne gecenin buz gibi havası vurdu. Koridor boyunca koştu. Otelin kapısı kapalıydı. O sürgüyü zorlarken merdivenin yukarısında yüzü karmakarışık gece bekçisi göründü. Onunla Arapça konuştu. "Şimdi geliyorum," dedi Jen'in. Sonra gecenin içine atıldı. Yıldız taçları kara gökten hurma ağaçlarının ve evlerinin üzerine iniyordu. O kaleye giden şimdi ıssız, kısa cadde boyunda koşuyordu. Soğuk artık güneşle çarpışması gerekmediğinden geceyi kaplamıştı. Buz gibi hava ciğerlerini kavuruyordu. Ama o koşuyordu. Yarı kör karanlıkta. Gene de caddenin doruğunda ışıklar belirdi. Sonra zikzaklar çizerek kendisine doğru indi. Durdu. Bir kılıf kanat gürültüsü duydu ve büyüyen ışıkların arkasında altlarında incecik bisiklet tekerlekleri ışıldayan kocaman maşlaklar gördü. Maşlaklar sürtünüp geçti ona. Karanlıkta üç kırmızı ışık belirdi arkasında. Hemen sonra da silinip gitti. O kaleye doğru koşusuna yeniden başladı. Merdivenin orta yerinde ciğerlerinde havanın yakışı öylesine keskinleşti ki durmak istedi. Gene de elinde olmadan son bir çabayla taraçaya, şimdi karnını sıkıştıran korkuluğa doğru atıldı. Soluk soluğaydı. Gözlerinin önünde her şey birbirine karışıyordu. Koşmak onu ısıtmamıştı. Her yanı titriyordu hala. Ama kısa aralıklarla yuttuğu soğuk hava çok geçmeden düzenli bir biçimde içine aktı. Çok geçmeden titremeler arasında çekingen bir sıcaklık dolmaya başladı. Gözleri en sonunda gecenin uzamları üzerine açıldı. Ne bir soluk, ne bir ses. Yalnız bazı soğuğun kuma indirgediği taşların boğuk çıtırtısı bulandırıyordu Jen'in çevreleyen yalnızlık ve sessizliği. Gene de bir an sonra bir tür ağır dönüş üzerindeki gökyüzünü sürüklüyormuş gibi geldi ona. Kuru ve soğuk gecenin derinliklerinde, açsız, arasız biçimde binlerce yıldız oluşuyor ve hemen kopan ışıl ışıl buz parçaları ayrımsanmaz bir biçimde çevrene doğru kayıyordu. Jen'in bu akıp giden ateşleri izlemekten kendini alamıyordu. Onlarla birlikte dönüyordu ve aynı kımıltısız ilerleme onu yavaş yavaş en derin varlığıyla birleştiriyor, varlığında soğuk ve istek şimdi birbiriyle çarpışıyordu. Önünde yıldızlar düşüyordu birer birer. Sonra çölün taşları arasında sönüyorlardı. Jen'in her seferinde gece biraz daha açılıyordu. Soğuk alıyor, soğuğu, insanların ağırlığını, çılgın ya da donmuş yaşamı, yaşamının ve ölmenin uzun bunalımını unutuyordu. Korkudan kaçarak çılgınca, amaçsızca koştuğu bunca yıldan sonra en sonunda duruyordu. Aynı zamanda köklerini yeniden buluyormuş gibi geliyordu ona. Artık titremeyen bedenine yeniden öz su yürüyordu. Karnını iyice korkuluğa bastırmış, devinen göğe doğru uzanmış, hala altüst olmuş durumda olan yüreğinin de yatışmasını ve içinde sessizliğin başlamasını bekliyordu yalnızca. Burçların son yıldızları da salkımlarının çölün çevresinde biraz daha aşağıya bıraktılar. Sonra kımıltısızlaştılar. O zaman katlanılmaz bir tatlılıkla gecenin suyu Jenny'nin içini doldurmaya başladı. Soğuğu aşıp altında bıraktı. Varlığın karanlık odağından yavaş yavaş yükseldi ve kesintisiz dalgalar biçiminde iniltilerle dolu ağzına dek taştı. Bir an sonra o soğuk toprağa devrilmişken tüm gök üzerinde uzanıyordu. Jenny'nin aynı önlemlerle döndüğünde Marshall uyanmamıştı. Ama o yattığı zaman homurdandı. Birkaç saniye sonra da birden doğruldu. Konuştu. Jen'in ne dediğini anlamadı. Kalktı. Işığı açtı. Işık tam yüzüne vurdu. Sallana sallana lavaboya gitti. Burada bulunan maden suyunu şişeden uzun uzun içti. Tam yatağa sokulacağı sırada ona baktı. Hiçbir şey anlamadan. O ağlıyordu. İki gözü, iki çeşme. Bir türlü kendini tutamadan. Bir şey yok canım diyordu. Bir şey yok. İkinci ayrımın sonu sayfa 28.